İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Halis Albayrak hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün sizinle Kur'an'da bilgi, bilim, ilim, alim, yani bu konularla ilgili konuşmayı istiyoruz. Çünkü Kur'an kaynaklı pek çok ifadeler var bu konuda. Sadece bir tek kelimeyle, bir tek kavramla ifade edilecek şey değil. Ama özellikle din alanında bilgiden, din bilgisinden, dini bilgiden bahsederken bir... En azından Kur'an'dan hareket etmeyi biz bu programımızda dert ediniyoruz. Ben şöyle başlamak istiyorum izninizle. Adem peygamberin yaratılışından, hani biz ilk peygamber olarak ve ilk insan olarak hep öğreniriz. Ona isimlerin öğretilişiyle ilgili bir ayet var değil mi? Yani ve onun insan olarak... Bu bilme eylemine dayalı ayrıcalığıdır. Yani insan varlığının, varlık koşullarından birisinin bilme ve isimlerle tanımlama meselesi olduğudur. Oradan bir giriş yapalım isterim hocam. Ne dersiniz?
Remzi hocam gerçekten güzel bir başlangıç noktası oluşturdunuz. Buradan yürüyebiliriz bilgi konusunu irdelemeye. Hakikaten Kur'an'da bu 30. ayetten başlayarak işte takip eden, izleyen ayetler bu konuyu işler. Bakara suresinin 30. ayetinden başlar. 31. ayette Adem'e isimlerin öğretildiği, isimlerin tümünün öğretildiği söylenir. İnsanın ayrıcalığıdır. Yani insanın bilgi üreten, bilgiyi dönüştüren, geliştiren bir varlık oluşu. Eşyayı adlandıran bir varlık oluşu ve dil üreten bir varlık oluşu. Onun için bir karakteristiktir, ayırt edici özelliktir. Ve diğer varlık türlerinde bunu görmeyiz. Burada dikkat ederseniz hem bilgiyi üretiyor, hem düşünebiliyor, hem adlandırabiliyor, tasnif edebiliyor, soyutlayabiliyor. Dolayısıyla dille, icat ettiği, ürettiği dille varlığı başka bir zeminden okuyabiliyor ve kavramlar üzerinden kendini sürekli geleceğe doğru taşıyor. İnsanın böyle bir varlık şartı var, varlık yapısı var. Buna Kur'an'da da dolayısıyla senin de işaret ettiğin gibi Kur'an'da bu hususta bir şekilde bu hususa da dokunulmuş. Bilgi üretici özelliğine insanın. Dolayısıyla bilgi dediğimizde bir kere insanı merkeze almak durumundayız. Peki vahiy olunca insanın bilgiyle ilişkisi, bilgiyi nereye kadar üretebileceği konusu belki insanların aklına gelebiliyor.
Bu hocam ayette hani Adem'e öğrettiğine göre o zaman bilginin kaynağı olarak mı düşüneceğiz acaba? Yani vahiy bilginin temel kaynağıdır. Allah insana öğretti. Bu bir bakış açısı herhalde veya bir anlama biçimi.
Aslında bu ontolojik bir şey bence. Yani vahiy bilgisel bir şey. Yani haberleşmeyle, iletişimle ilgili. Allah'ın insanla bilgisel ilişkisi. Yani bilgiyi bir şekilde kendi bilgisini insanın bilgisini aslında dönüştürerek insana tekrar iade etmesidir vahiy.
Burası çok ince bir şey de ben düşünüyorum üzerinde. Yani bilgi üzerine konuşmaya başlayınca bu kaynak meselesi her zaman kafamıza takılıyor çünkü.
Evet.
Yani vahiy zaten kendisi bir kaynak.
Vahiy bir yardımcı bir kaynak.
Yardımcı bir kaynak. Ama insanın bu yapısıyla alakalı bir kaynak. Yani insan böyle bir varlık olduğu için vahiy ona bir bilgi
tabii
sunmak
ki
üzere bir yardım
tabii
olarak.
Ki, evet.
Ama bu şekilde bizim bildiğimiz anlamda hani vahiy deyince hep metinler geliyor ya aklımıza.
Hı-hı.
O olmasa da ama varlık olarak da Allah insanı bilgilendiriyor değil mi? Onun yaratılışı öyle.
Yani yaratılışı bilgi edinebilme, bilgiyi dönüştürebilme imkanlarını ona veriyor. Onu, insanın yaratılışı böyle.
Evet, işte varlığı ben bunu böyle. Şunun için ısrarla söylüyorum. Biraz sonra konu açılınca bir yere getireceğiz. Diyeceğiz, hı-hı, ki insan bilgiyi üreten, dönüştüren varlık olarak yani din alanında da bilgiyi üretebilir mi sorusunu sorarken işte bunlar zemin olsun diye söylüyorum. Çünkü sadece vahiy Allah'tan aldığı ve sabitlenmiş konumda bir bilgi türüyse, hı-hı, o zaman işin içinden çıkamayız. Şimdilik bu kadar söylüyorum hocam.
Ben buradan ilerleyeyim mi?
Lütfen buyurun. Evet.
Peki. Şimdi demek ki varlıksal olarak, ontolojik olarak bilmeye açık bir varlıktan söz ediyoruz insan. Peki tarih içerisinde Allah başka destekler yapmış mı dediğimizde işte bilgisayar desteğini vahiy yoluyla işte seçilmiş insanlara, özel kabiliyetli insanlara ki bunlara biz peygamberler diyoruz. Onlar aracılığıyla insanlara ulaştırmış. Vahiy kendisini özellikle Kur'an kendisini tanımlarken mesela kendisinin rahmet olduğunu söylüyor. Bu da önemli. Rahmet demek ki Allah'ın acıması, sevgisi insanlarla zaman zaman bilgi alışverişine girmeyi de bir bakıma gerekli kılıyor. Veyahut Kur'an'ın bir başka ismi mesela zikir. Zikir de hatırlatma. Ne bileyim beyan ismi var Kur'an-ı Kerim'in. Bu da açıklama demek. Demek ki açıklanacak bazı şeyleri Allah ihtiyaç duyuldukça tarih içerisinde insanla paylaşıyor. Peki bu paylaştığı bilginin niteliği ne? Aslında burada İslam dünyasına, İslam düşüncesinde bir son asırlarda bir tıkanma var bana göre. Sanki Allah vahiyle her şeyi bildirmişçesine, yani onun üzerine sanki bir şey konuşulamazmış, onun üzerinde fazla yorum yapılamazmış gibi bir algı da son asırlarda oluşmaya başladı. İlk dönemlerde bunu görmüyoruz. Şimdi baktığımızda vahyin içeriğinden hareketle aslında vahyi bilginin niteliği üzerinde durabiliriz.
Lütfen.
Şimdi vahyi bilginin niteliğine baktığımızda bir kere eğer Allah insanla iletişime geçmek istiyor ve insana bazı şeyleri anlatmak istiyorsa, bazı mesajları iletmek istiyorsa mutlaka bu kodlamayı, bu bilgiyi onların anlayabileceği bir düzeyde vermesi gerekir. Yani onların bildiği alandan konuşması gerekir. Onlar söylenen sözlerin neye karşılık geldiği konusunda fikre sahip olmalıdırlar ki iletişim gerçekleşsin.
Burada o zaman ilk muhataplar dediğimiz hani o kısım biraz daha önem arz ediyor.
Onlar
acaba?
Öne çıkıyor. Onlar çok öne çıkıyor elbette. Yani peygamberin anlamadığı mesela bir mesaj Kur'an-ı Kerim'de olmaz. Peki peygamber insan mı? Evet. İlk muhatapların anlamadığı bir şey var mı diye sorarsak yine o da yok. Şunu söylemek istiyorum. Aslında vahiyler insanın büsbütün habersiz olduğu, gündeminde olmayan, insanın gündeminde olmayan bilgileri içermiyor. Tam da insanın gündeminde olan, insanı ilgilendiren konular işleniyor. Mesela ahlak konusu işleniyor. insan ahlakı kendi içinde bulmuyor mu? Aslında ahlakın asıl merkezi insanın vicdanıdır.
Vicdanı.
Tabii.
Kökleri orada çünkü.
Elbette
evet.
Ki şimdi ahlak felsefelerine baktığımızda, filozofik açıdan baktığımızda biz bunu o birikim ışığında irdelediğimizde görüyoruz ki aslında ahlakın merkezinde insan vardır. Allah hatırlatır. Yani vicdanın üzeri eğer tarihsel şartlar içerisinde örtülmüşse, perdelenmişse veya biraz kirlenmişse o kirlerin açılmasına katkıda bulunmak için mesaj gönderir. Yoksa ahlakın merkezinin kendisi olduğunu söylemez. Kendisinin öyle bir problemi yok Allah'ın. Ama ahlaklı olma problemi insanla ilgili bir problemdir. Çünkü diğer insanlarla ve diğer varlıklarla iletişiminde bu yönünü göstermek durumundadır. İyiyi, hep iyiyi yakalayabilmek ve insanın mutlu olabilmesi için ahlakilik merkezi bir konumdadır. Dolayısıyla ahlakı vicdanında zaten bulur insanoğlu. Şimdi mesela
yaratılış dediğiniz şey bu değil mi?
Tabii
yani,
ki, tabii ki.
Bilgiler orada.
Bilgiler aslında
toplam olarak var.
Orada dosyalar, temel dosyalar olarak var.
Var.
Ama bunlar zaman içerisinde çevre sel şartlar eğitimle bir şekilde biçimleniyor ve onlar bir şekilde yetiler zaman içerisinde
açığa
bilgiyi
çıkıyor,
üreten evet. İşte ahlaki bilgiyi dönüştüren ve üreten mekanizmalara dönüşüyor sonuçta. Ama bu merkezde var, insanın içinde var.
Ve bu dönüşmesi meselesi de aslında vahyin bilgisi. Yani dönüşmesini de Allah insandan istiyor aynı zamanda. Yani
tabii
her
ki.
Şeyi de o bize hayır, hazır
elbette,
kalıplar
elbette,
halinde
elbette,
sunmadığını
elbette,
ve
elbette,
bizim o tabii, varlık tabii. Neyse içimizde var olan şeyler neyse onlarla temasa geçmemizle ilgili olarak da bir sorumluluğumuz olduğunu bize hatırlatan bilgiyi veriyor. Yani bilgi böyle bir bilgi aslında çoğunlukla.
Evet. Bilgi böyle bir bilgi. Çünkü insanın içinde zaten vicdanında, yaratılışında bu kabiliyet var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zaten bilgi üzerinden konuşuyoruz madem. Kur'an-ı Kerim'de bilgiler yani kavramlar, kelimeler her zaman tanımlanarak verilmez.
Verilmiyor. Evet.
Mesela diyelim ki zulüm kavramı. Şimdi zulüm, zalim, zalimler gibi kavramlar geçiyor mesela Kur'an'da bu kelimeler. Ama zulüm nedir diye bir tanımlama yoktur. Neden yoktur? Çünkü zulmün ne olduğunu insan bilir de onun için yoktur. Yani onu öğretmeye ihtiyaç bile duyulmamıştır. Bunun zıttı olan adaletle ilgili de aynı şekilde. Yani adalet nedir? Adalet şudur diye bir tanım Kur'an'da yoktur. Ama adil olunuz emri vardır. Demek ki adalet hakkında insanın fikri olmazsa yani adil olunuz emrinin anlamı olabilir,
olabilir
mi?
Olabilir mi? Mümkün
olmaz.
Değil.
Dolayısıyla insanın bilgisi üzerine söylenmiş sözdür vahiy. Yoksa vahiy böyle tamamen gaybi, bilinmez dünyanın, bilinmez alemin gizlerini, esrarını insanın önüne döken bir olgu değildir, bir varlık değildir, vahiy, bir kitap değildir.
İlk muhatapların da sanırım böyle bir şeyleri oluyor değil mi hocam? Yani hani ne söylüyor Kur'an sanki yani çok da bilmediğimiz şeyler de söylemiyor diye en baştan böyle bir karşı duruş geliştiriyorlar. Yani hani evet. Vahiy dediğiniz şey belki şöyle insanların içlerinden geçiyor. Evet yani gaybi bir şey. Hiç bilmediğimiz, hiç bilme imkanımızın olmadığı böyle gizemli, sırlı şeyleri söylesin ki biz onun Allah'tan geldiğine inanalım. Ama öyle şeylerden bahsediyor ki bu bizim günlük hayatımızın içerisinde olan biten şeyler. Allah Allah, onları şaşırtan da bir şey değil mi? İlk muhatapları aynı zamanda.
Bu yönüyle öyle ama çağdaş muhataplar bunu anlayabilecek durumda değiller.
Değiller
yok,
hocam.
Yok yani aradan zaman geçmiş, asırlar geçmiş. Biz zannediyoruz ki Kur'an-ı Kerim bütün esrarlı ifadeleri ihtiva eden, içeren bir kitaptır.
Ama böyle hocam yani olur. Siz şimdi öyle bir söylediniz ki bu konuyu bizim konuşmamız gerekiyordu. Hemen sonuca ulaştınız.
Gerçekten.
İşte bütün mesele bu zaten.
Bunu irdeleyelim.
Bunu irdeleyelim hocam. Açalım çünkü işte yani çağdaş dünyada biz Kur'an'a herhalde bu gözle yaklaştığımız için Kur'an'daki bilgi, bizi bize işaret ettiği bilgi, bilgi üretme, bizim bilen insan olarak durduğumuz yer, bize yüklenen sorumluluk, bizim oluşturduğumuz işte o kavram dünyası içerisindeki yaşantıladığımız şeyler. Bunlara çok fazla ulaşamıyoruz, nüfuz edemiyoruz çünkü Kur'an'a böyle bakıyoruz. Esrarlı bir bilgi olarak bakıyoruz.
Evet, evet. Maalesef mesela Kur'an'da diyelim ki Allah hem gaybı hem de şehadeti bilir. Peki Kur'an kimin bilgisine dayalı olarak temelde indirilmiştir? Allah'ın bilgisine. Ama Allah'ın hangi bilgisine diye soru sormak lazım. Yani Allah'ın sadece gaybe dair bilgisine dayalı olarak mı indirilmiştir? Yoksa Allah'ın aynı zamanda görünür dünyadaki oluşların, dönüşümlerin, varlıkların durumlarına yönelik bilgisini de mi Kur'an'a derc etmiştir? Soruyu böyle sormak lazım. Bana göre her ikisi de, çoğunlukla da görünür dünyaya ilişkin bilgiler içerir Kur'an-ı Kerim. Eğer öyle olmasaydı ilk muhataplar Hazreti Muhammed'e şöyle bir itirazda bulunurlardı. Bu senin Allah'ın da anlamsız şeyler söylüyor ve biz hiçbir şeyi anlamıyoruz. Mesela Hazreti Muhammed'e böyle bir tepki müşrikler tarafından, ki onlar muhalif kesimdir. Yani diyelim ki inanmayan bir kesim var. Hazreti Muhammed'i kabul etmeyen, onun nübüvvetini, peygamberliğini tasdik etmeyen insanlar var. Mesela onlar rahatlıkla şunu söyleyebilirlerdi. Diyebilirlerdi ki bu senin Allah'ın anlamsız şeyler söylüyor ve bizim anlamayacağımız şeyler söylüyor. Bunlar da ne diyebilirlerdi. Tam tersi ifadelerle, tepkilerle karşılaşıyoruz mesela. Dediler ki, önceki peygamberlerin yaşadıklarından bahsediyor Kur'an biliyorsunuz. Kıssalar önemli bir yer işgal ediyor Kur'an'da, yarısından fazlası neredeyse. Önceki peygamberlerin yaşam öyküleri ile doludur Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunlardan bahsederken müşrikler şöyle itirazda bulunuyorlardı. Peygamberin peygamberliğini kabul etmeyenler, bunlar bu senin anlattıkların, söylediklerin esatirul evvelin, yani öncekilerin masalları. Yani demek ki öncekilerin masallarını biliyorlar ki, öncekilerin masallarının, masalları hakkında, önceki peygamberler hakkında bilgileri var ki onlar bir şekilde nakledilmiş. Böyle bir tepkide bulunuyorlar. Yoksa böyle bir tepkide bulunmazlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir böyle giz, esrarlılık yönü o dönemde olsaydı bu tepki gösterilirdi demek istiyorum. Şu halde insanın bildiği bilgiler. Peki bunu zaman içerisinde kaybettik dedik.
Lütfen, işte orası zaman bizim için çok kaybettik. Önemli. Neden öyle oldu?
Neden öyle oldu? Çünkü üretilen, daha sonra üretilen bilgi de metinleşerek dini bilgi olarak Allah'ın vahyine eklemlendi.
Eyvah, şimdi burayı anlamam lazım hocam.
Burayı açmak
burayı
lazım.
Burayı anlamam lazım.
Şimdi din denince insanların zihninde mesela mütekellimin ürettiği, yani bir kelamcının, bir teologun ürettiği bilgiye de dini bilgi diyoruz. Bir fakihin ürettiği bilgiye de dini bilgi diyoruz. Peki fakih ve mütekellim, yani kelamcı kimdir diye sorduğumuzda, hangi varlık türüne aittir diye sorduğumuzda insan türüne aittir diyoruz. Peki o zaman fakihin ürettiği ve kelamcının ürettiği bilgi nasıl bir bilgidir? İnsani bir bilgidir. Ama dini bilgidir. Şimdi tabii İnsanlar burada bu ayrımı yapamıyorlar. Elbette ki mütekellim ürettiği fikrin insani olduğunu bilerek üretiyor idi O onun farkındaydı. Fakih de aslında ürettiği bilginin insani bir bilgi olduğunu farkındaydı. Ama peki üretilen bu bilgi sonraki nesiller tarafından nasıl algılandı? Bunlar dini bilgi. Dolayısıyla din sabitlenmiştir. Ve dinin kaynakları üzerinde yeniden bir okumaya asla ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla yeni bilgi üretimine ihtiyaç yoktur ve yeni fikir üretimine ihtiyaç yoktur algısı oluşmaya başlıyor. Çünkü onlar da bir bakıma vahyin kutsallığı, yani dinin kutsallığı perdesi içerisinde yerini alıyor. Ama bu fikirleri üretenler veya bu bilgileri dönüştürenler, yani Kur'an'ı mesela fakihler hayatın diline çevirmişlerdir. Yani yaşanabilir formlara dönüştürmüşlerdir, biçimlere dönüştürmüşlerdir. Ve insanlar da onun üzerinden bir dindarlık gerçekleştirmişlerdir. Peki sonra bunlar nasıl algılanıyor? Bunlar vazgeçilmez ilkeler gibi, vazgeçilmez kanunlar gibi ve neredeyse ilahi bilgiler gibi algılanmaya başlanıyor. Neden? Çünkü dini bilgi diyoruz ona. Şimdi adına dini dediğinizde zannediyorsunuz ki bu tanrısaldır. Oysa dini bilgi dediğimiz şey tam da insanidir. Hem aslında vahyin merkezinde bu insani bilgi vardır. Çünkü Allah insana göre insanın algı düzeyine, ihtiyaçlarına, beklentilerine göre konuşuyor. Çünkü onun hikmetli oluşu bunu gerektiriyor. Hem de bu söylenen sözler üzerine sürekli insanların yorum geliştirmesi gerekiyor. Çünkü sözün olduğu yerde yorumun önünü kesemezsiniz. Çünkü söz hakikatin bizatihi kendisi değildir. Hakikat üzerine söylenen simgesel bir varlıktır. Peki simgesel varlıkla gerçeklik arasındaki ilişkiyi neyle çözümleyeceksiniz? Bir yorum gücüyle çözümleyeceksiniz. Yoksa orada ontoloji durur, burada da bilgi durur. Şimdi bilgiyle ontoloji arasında, bilgiyle tarih arasında, bilgiyle insan arasındaki ilişkiyi nasıl aydınlatacaksınız? Nasıl oradaki anlama eylemini gerçekleştireceksiniz ve açacaksınız? Onu mutlaka açmanız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim söz varlığıdır. Sözler varlığıdır. Yani içinde Arapça sözler vardır. Şimdi Arapça sözlerin karşılık geldiği bir realite vardır. Yani bir gerçeklik alanı vardır. Peki bu gerçeklik alanıyla bu sözler arasındaki ilişkiyi kim kuracaktır?
İnsanın ta kendisi.
İnsanın kendisi kuracaktır. Peki birinci asırda, ikinci asırda, üçüncü asırda, bunu hicri asır olarak söylüyorum.
Yani en yakın zamanda.
Tabii miladi olarak söylersek, hani miladi takvime alışık olanlar için söylersek, işte 8. yüzyılda, 9. yüzyılda, 10. yüzyılda üretilen bilgi var.
Bunu yapabilen de bir insan var
tabii,
orada.
Tabii tabii, onlar yapmış. Yani kavramı tanımlıyor. Mesela diyor ki Kur'an şöyle bir kitaptır faraza. Peki Kur'an öyle bir kitaptır diyorsunuz da bugün o tanım geçerli olabilir mi? Buna göre olmaz. Yani diyelim ki İmam Şafii'nin Kur'an-ı Kerim tanımı, çünkü insanidir, tarihseldir, özneldir. Peki onun Kur'an-ı Kerim tanımını ben bugün ilahiyatla uğraşan, dinle uğraşan bir düşünce ve bilim insanı olarak ben onu ebedi bir tanım, değişmez bir tanım gibi nasıl algılayabilirim? Bu benim bilimselliğime, bu bilime, tefekküre ve insana saygısızlık.
Dolayısıyla vahyin de aslında kastettiği şey bu değil.
Elbette ki bu değil.
İnsanın bilmeyle, bilimle, bilgiyle ilişkisini açıklarken ortaya koyduğu şey bu değil. Yani vahye de aykırı.
Allah'ın maksadına
çünkü
aykırı.
Allah'ın maksadına aykırı.
Ama evet. amaç gerçekleştirmiyor. Gerçekleşmiyor.
Hocam anlaşıldı ki bu konuda biz bir program daha yapacağız. Benim sorularım bitmedi.
Öyle
ama
mi?
Tabii süremiz bitti. O yüzden ben size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Program konuğumuz Profesör Doktor Halis Albayrak idi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı hocamız. Çok teşekkürler. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.